Çınaraltı. Şu anda evlerinde, araçlarında, otomobillerinde, iş yerlerinde bizi dinleyen TGRT FM dostları. Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra bizi yine sizlerle bir Çınaraltı programı buluşturdu. Bundan dolayı mutluyuz. Ve programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize en derin, en samimi sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, günümüzde hala kullanılan çırak çıkartma ve peştemal kuşanma tabiri var. Vaka günümüzde bu tabirler de unutuldu ama bunlar hep Tanzimat'tan önceki esnaf hayatına ait unsurlardı. O zamandan günümüze intikal etmiş geleneklerdi. O zamanlar esnaf hayatında bir sanata, bir işe giren çırak çocuğa, delikanlıya o sanat, o iş için kabul edilmiş bir çıraklık müddeti vardı. Onu tamamlayınca, kalfası ve ustası uygun görünce, aynı sanata mensup bir heyet huzurunda, bir jüri heyeti huzurunda mesleki imtihana tabi tutulurdu. Ve bu mesleki imtihanı verdikten sonra, zamanımızın diploması yerine geçmek üzere peştemal kuşatılırdı. Peştemal kuşanan çırak artık kalfa olurdu ve o zaman işin loncasında, yani ticaret odasında, esnaf odasında kayıtlı esnafından sayılırdı. O zamanlar sevgili dinleyiciler esnaflık gedik usulüyle sınırlanmıştı. Onun için müstakil dükkan sahibi usta olması bir dükkan gediğinin boşalmasına bağlıydı. O zamanlar her esnaflığın belli sayısı vardı. Tayin edilmiş kontenjanı vardı. Bir beldede o esnaftan ancak belli sayıda olabilirdi. Bunun dışında aynı esnaf sınıfından bir dükkan açmak mümkün değildi. Bugünkü noterlik kontenjanı gibi, eczane kontenjanı gibi. Nasıl peki bir kalfa, çırak kalfa oldu? Kalfa usta olup ne zaman dükkan açabilir? Aynı işi yapan bir usta işini bırakmış veya vefat etmişse bir gedik boşalır. O zaman onun yerine bu usta, sırada en önde olan usta dükkan açıp ustalık yapabilirdi. Bir kalfa varis bırakmadan ölen ustasının yerine yahut aynı sanat, aynı iş üzerinde diğer bir ustanın ölümü üzerine mensup olduğu loca erkanınca eğer ustalığa layık görülünce ikinci defa bir de ustalık peştemali kuşanırdı. Esnaf arasında bu ustalık peştemali kuşatma merasimine çırak çıkarma denirdi. Efendim eskiden esnaf çocukları esnaf olurdu. Böyle bir gelenek vardı. Memur çocukları memur olurdu. İlmiye sınıfı mensuplarının çocukları da ilmiye sınıfına intisap ederdi. Esnaf çocukları da esnaf olurdu. Böyle bir kanun yoktu ama tabiat icabı böyle görülürdü. Esnaf çocukları babalarının yanında çıraklık yaparlar ve babalarının işini zamanı gelince devralırlardı. Yani bir ustaya en uygun kalfa evvela emirde onun oğluydu. Oğlu yoksa başka kalfası onun yerini alırdı. Şimdi çırak çıkarılan yani dükkan sahibi olan kalfa, dedik ki önce bir çıraklıktan kalfalığa geçerken bir peştemal kuşanıyor. Bir de ustalık elde etmiş kalfa usta olurken peştemal kuşanıyor. Buna çırak çıkarma deniyor. İşte çırak çıkarılan yani artık dükkan sahibi olan kalfa da peştemal alırken İslami akide ve geleneklere dayanan esnaflık ahlak ve terbiyesinden bir imtihana tabi tutulurdu. Bu imtihanı verirse bu vesileyle bir nevi tarikat ayinine benzeyen bir merasim yapılırdı. Tanzimattan önceki devirde her Müslüman esnaf zümresinin dini bir tarikat ile yakın münasebetleri vardı sevgili dinleyiciler. İslami Esnaf Teşkilatı, İslami akide ve geleneklere dayanan esnaflık, ahlak ve terbiyesinin esasları ve peştemal kuşanma, çırak çıkarma gibi merasim bir nevi esnaf ilmihali diyebileceğimiz kitaplarda tespit edilmişti. Bu kitaplara Fütüvvetname adı veriliyor. Fütüvvet, feta kökünden gelir, yiğitlik, mertlik manasına gelir. Fütüvvetname, yiğitlik name manasına geliyor. Çırak çıkarma merasimindeki imtihanlar, işte bu fütüvvetnamelerdeki malumatlar, bilgiler üzerine olurdu. Efendim esnaf peştemalini hamam peştemalinden ayırt etmek için mütehassıs titiz yazarların elinden çıkmış eski metinlerde esnafa kuşatılan peştemal aynı manadaki şet kelimesiyle ifade edilmiştir. Peştemal ön örten, önlük manasına gelir. Peş önlük demektir. Peştemal önü örten yani önlük manasına gelen Farsça bir kelimedir. Şet ise Arapça bir kelimedir. Öne bağlanan kumaş, önlük manasına gelir. Fütüvvetnamelerde de işte hep bu şet kelimesi kullanılmıştır. Mesela Arapça şet, kemer şeddedilir, bağlanır. Bu da kemer önlük bağlamak için kullanılan Arapça bir kelimedir. Evliya Çelebi, Hezarfen, her şeyden bahseden Evliya Çelebi, fütüvvetnamelerden alarak, kendi müşahedelerini de birleştirerek, çırağa peştemal yani şet kuşanma merasimini şöyle anlatmaktadır sevgili dinleyiciler. Evvela o esnaf zümresinin nakibi yani temsilcisi Şakirdin yani çırağın sağ elini sol eline alıp mecliste hazır olanların huzurundan geçirip seccadesinde oturan pirin önüne getirir. Ve esselamu aleyküm ya ehlüş şeria der. Pir de aleyküm selam ya ehlüt tarika vel marife vel hakika diyerek dört kapı selamlarını ifade ederler. Nedir bu dört kapı? Tarikatlarda yer alan şeriat, tarikat, marifet ve hakikat. Efendim bu dördü tasavvuf tabirleridir. Nedir bunlar diye birisi sormuş hocasına da, hocam şeriat ne demek, tarikat ne demek, marifet ne demek, hakikat ne demek diye sormuş da, o da talebesine bunu en güzel şekilde anlatmak üzere cami avlusunda abdest alan birisini göstermiş. Evladım demiş. Git şurada abdest alan adamın ensesine bir tokat indir demiş. Çocuk talebe gitmiş adamcağızın ensesine bir tokat indirmiş. Adamcağız ne oluyor diye ayağa kalkmış. Bir tokat da o bu talebenin yüzüne indirmiş. Talebe hocasının yanına gelmiş. Hocası demiş ki oğlum şimdi de git şu filanca yerde oturan adamın ensesine bir tokat indir. Adamcağız gitmiş. Bu sefer başka abdest alan birisinin ensesine bir tokat indirmiş. Adamcağız dönmüş. Şöyle bir bakmış yüzüne ve tekrar abdest almaya devam etmiş. Çocuk tekrar hocasının yanına gelmiş. Bu sefer hocası üçüncü bir abdest alanın yanına göndermiş talebesini aynı talimatla. Talebe gitmiş. Bu sefer bu abdest alan zatın ensesine bir tokat indirmiş. Adamcağız hiç istifini bozmamış ve abdest almaya devam etmiş. Dördüncü defa bu hadise tekrarlandığında ise ensesine tokat vurduğu adam hemen abdesti bırakıp ayağa kalkmış ve bu talebeye sarılıp yüzünü gözünü öpmüş ve kendisine dualar etmiş. Allah razı olsun demiş. Talebe tabii bu olandan bitenden hiçbir şey anlamayıp hocasına döndüğü zaman, "Hocam ben bu işlerden bir şey anlamadım." demiş. Hocası demiş, "Bak evladım, ilk tokat vurduğun döndü sana bir tokat indirdi ya, işte o şeriattır. Şeriat hak hukuk demektir. Sen ona bir tokat vurursan o da senden hakkını alır. İkinci tokat vurduğun kimse dönüp sana şöyle bir baktı ya, işte o tarikattır. Her şeyin Allah'tan geldiğini bilir. Fakat kimin vasıtasıyla hayır ve şer geldi diye merak edip sana baktı. Üçüncü vurduğun kimse dönüp sana bakmadı bile. O ise hakikat ehlidir. Dönüp bakmaz bile. Hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini bilir. Kim vasıtasıyla geldiğini merak dahi etmez. Üçüncüsü marifet ehlidir. O Allah-u Teala'yı bilmiştir. Allah-u Teala'dan gelen dertlerin, belaların kendisi için nimet olduğunu bilir. Onun için kalktı, sana teşekkür etti, yüzünü gözünü öpüp dua etti. İşte bu da marifettir diyerek şeriat, tarikat, hakikat ve marifetin ne olduğunu böyle veciz bir şekilde hoca talebesine öğretiyor. İşte dedik ya, esnaflarda böyle bir tasavvuf havası vardır. Bu dört kapı selamı bu demek. Neyse, biz Evliya Çelebi'nin anlatmasına devam edelim. Evliya Çelebi anlatıyor şet kuşanma merasimini. Sonra diyor şakirt, yani çırak, besmele çekip geri geri giderek kapının yanına varır ve orada durur. Şakirdin sağ tarafında nakip, sol tarafında çavuş olduğu halde tekrar ortaya gelirler. Ve şakirt meclis huzurunda sanatı, işi üzerine marifetini, yani yaptığı bir eseri, bir numuneyi arz eder. Eğer bu eseri makbule geçerse, meclisi teşkil edenler, bu zatı posta müstahak gördük, Allah mübarek eyliye derler. Posta oturmayın yani. Yani ustalığa. Fatiha okunur, Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek, Peygamberimizin dört yari aşkına, yani Halife-i Erba, dört halifeler aşkına zikredilir. Sonra 12 imam yad olunur. Nakip, 170 tarikatın kurucularını teker teker yad ederek ruhlarını şad eder. Sonra şakirdi çırağı ustasına teslim eder. Ustası da artık manevi evladı olan şakirdini tekrar meydana getirerek kendi belindeki şeddi, peştemali şakirdin beline bağlar. Sağ el sağ ele, iki baş parmaklar dışarıda kalmak üzere biat ve ahd ederler. Yani sadakat yemini verirler. Sonra mecliste bulunanlardan birisi, innellezine yubayiuneke ayet-i kerimesini okur. Orada Hazreti Peygamber'e biat edenlerden bahsediliyor ve onların verdiği sözlerden bahsediliyor. Bu ayet-i kerimeyi okur. Fatiha okunduktan sonra merasim bitirilir. Pir, şeyh, şakirdi önüne alır ve şu nasihatta bulunur. Ey oğul der, evvela harama bakma, yalan söyleme, haram yeme, haram giyme, haram içme, ekmek ve tuz hakkına hıyanet etme, ihtiyarları hor görme, uluların önünden gitme, sabretmesini bil, tahammül etmesini bil, bir şey koymadığın yere el uzatma, emanete hıyanet etme, kanaat sahibi ol diyerek bu sözlerinin kulağına küpe olması için şakirdin kulağını çekerek ensesine hafifçe bir tokat atar. Ve gafil olma, gözünü aç, gün akşamlıdır der. Evet, bunlar Evliya Çelebi anlatıyor. Yine Evliya Çelebi, kalfayı çırak çıkarmada, dükkan sahibi usta yapmada bağlanan şed için bunun ayrı bir merasim olduğunu açıklamadan, belirtmeden şunları yazıyor. Ustanın şakirdin beline bağladığı şedden gayri bir şed daha vardır diyor. Kutnudan, softan olan bu ikinci şed, şakirdin, artık burada şakirt kelimesi çırak değil kalfa, şakirdin beline değil, sağ koltuğu altından ve sol omuzu üzerinden geçirilerek hamail tarzında bağlanır. İhram şeklinde bağlanır. Ve bu şed bağlandığı zaman mecliste hazır bulunanlar, yürü, Allah yardımcın olsun, postun mübarek olsun, kazancın helal olsun diye hayır dua ederler. şakirt yani kalfa besmele çekerek kendi pirinin, nakibinin, çavuşunun ve ketüdasının ve mecliste misafir olarak bulunan sair esnaf pirlerinin ellerini öper. Sonra arka arkaya yürüyüp kapıdan edeple çıkar ve bu mecliste bulunanlar için ziyafet verir. Benim üstadlarımdan gördüğüm budur, Fütüvvetname'de de böyle yazılıdır diyor Evliya Çelebi. İşte Evliya Çelebi'nin bu ikinci şet tabirinden şöyle bir mana çıkıyor. İlk anlatılan sahne bir çırağın peştemal kuşanma merasimidir. Aynı merasim kalfaya ustalık peştemali kuşatılmasında da tekrar ediliyor. Fakat kalfaya ikinci bir şet, peştemal de hamail gibi bağlanıyor, önlük gibi değil. Evliya Çelebi'nin kullandığı post kelimesi dükkan, tezgah, iş manasına geliyor. Yoksa tarikat postu değil. Ama esnaf teşkilatlarının tasavvufla da alakası olduğu için orada artık bu merasimde iş, tezgah, dükkan kelimesi gibi dünyevi bir mana kullanılmıyor da post kelimesiyle bu manaya tariz yapılmaktadır. Efendim, her imtihanın sualleri var. Bir kalfa usta olurken kendilerine bir imtihan yapılıyor ve kendisine bazı sualler soruluyor. Bu sualler ve cevaplar muayyendir. Fütüvvetnamelerde vardır. Mesela soruluyor, deniyor ki, eşref-i mahlukat olan Beni Adem'in ceddi, Adem Safiyullah'tan, Hatemül Enbiya Peygamber Efendimiz Hazretlerine kadar peygamberler hangi sanatı işlediler diye soruluyor. Kalfa, Hazreti Adem çiftçi idi. Hazreti Şit kazzaz ve hallaç idi. Yani dokumacı ve pamuk hallacı idi. Hazreti Hud tüccar idi. Hazreti İbrahim Halep'te sütçü idi. Mekke-i Mükerreme'de Kabe-i Muazzama'yı yaparken mimar oldu. Hazreti İsmail avcı idi. Hazreti İshak çoban idi. Hazreti Yusuf zindanda günlerini bilmek için saat yapardı. Zülkifil peygamber ekmekçi idi. Üzeyir aleyhisselam bahçıvan idi. Hazreti İşmuil tercüman idi. Hazreti İlyas çulha idi. Hazreti Davud zır. Hazreti Süleyman hurma yaprağından zembil yapardı. Ermiya peygamber cerrah idi. Hazreti Daniyal astronom idi. Alim-i nücum idi, müneccim idi. Hazreti Lokman hekim idi. Hazreti Yunus balıkçı idi. Hazreti Musa çoban idi. Hazreti İsa seyyah idi. Mefhar-ı Mevcudat Efendimiz de mücahid fi sebilillah idi diye cevap verir. Bir başka sual, sanat sahibi olmak için ne lazımdır? Buna da söz sahibi olmak lazımdır cevabını verir. Söz kimden kaldı sualine? Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'dan kaldı cevabını verir. Şet kimden kaldı, peştemal kimden kaldı sualine? 10 kişiden kaldı. Hazreti Adem Aleyhisselam cennetten çıkınca melaikelerden utanıp edep yerine incir yaprağı kuşandı. İkincisi, Hazreti İbrahim Kabe'yi yaparken şet kuşandı. Üçüncüsü Nuh Aleyhisselam'dır ki gemiyi yaparken kuşandı. Dördüncüsü Peygamber Efendimiz'dir ki Miraç gecesi şet kuşandı, peştemal kuşandı. Beşinciden onuncuya kadar Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Hamza ve Hazreti Halid bin Velid Peygamber Efendimiz'den mezun olup şet yani peştemal kuşandılar. Peki şedin manası nedir sualine? Şeytani nefis ile daim mücadele edip vesveseden kurtulmadır cevabını verir. Sanat karındaşlığı kimden kaldı sualine? Hazreti Adem'den kaldı ki Cebrail aleyhisselam ile karındaş oldular cevabını verir. Dört kapı selamı nedir diye sorulduğunda şeriat, tarikat, marifet, hakikat cevabını verir. Marifet nedir diye sorulduğunda kendi nefsindeki eksikliği bilmektir cevabını verir. Bunu bilmeyenin kazandığı para ne olur sualine? Haram olur cevabını verir. Evliya Çelebi kaydetmiyor. Fütüvvetnamelerde yazılı ama. Çırak oğlan kalfalık imtihanında meclis huzuruna mutlaka yalın ayakla çıkardı sevgili dinleyiciler. Eşiği atlamadan yüksek sesle şu kıtayı söylerdi. Eşiğim de komşum ben canu ser. Ta vücudum ola safi hemçü ser. Eşiğim de hacetim budur benim. Kim kılasın ben fakire bir nazar. Sonra eşiği önce sağ ayağını atarak atlardı ve "Selamün aleyküm ey erenler, ki dünya varlığın terk edenler" derdi. El öpmek üzere pirin, yani şeyhin önüne vardığı zaman da şu kıtayı söylerdi: "Şem-i tevfik-i hidayettir yüzün, sureti haktan işarettir yüzün, ehli tevhide beşarettir yüzün, haccu ihramu ziyarettir yüzün." Bu merasim esnaflığın tariki fütüvvet, yani hırfetler devrine ait. Hiçbir kayıt olmamakla beraber loncalar devrinde artık yavaş yavaş terk edildiğini zannediyoruz. Efendim, bir de yeri gelmişken esnaflardan bahsettik. Çok eski bir anane vardı İstanbul esnafının. Hemen her zümresi yılda bir defa bütün çırakları, kalfaları, ustaları, amirleri, ihtiyarlarıyla toplu olarak ve aralarında sureti mahsusada topladıkları parayla mesireye giderlerdi. Nereye? İşte Haydarpaşa çayırına, Küçüksu çayırına, Büyükdere çayırına, Beykoz çayırına veya Florya'ya veya Kağıthane mesirelerine mesireye giderdi. Çadırlar ve lonca malı vakıf, mutfak ve sofra takımları götürülürdü. Bunlar hep loncaya ait vakıf mallarıydı. Bir iki gece orada kaldıkları olurdu. Gençler her türlü oyunlarla meşgul olurdu. İhtiyarlar her türlü arifane sohbet ile eğlenirlerdi. Her yıl esnaf zümresinin hep aynı meseleye gitmesi de bir anane icabıydı. Mesela terlikçi esnafı daima Beykoz çayırına giderdi. 10 senede bir, 20 senede bir mesirede 15-20 gün kaldıkları olurdu. Zamanımızın tabiriyle çadırlı kamp hayatı geçirirlerdi. Sevgili dinleyiciler, İzmir yaz aylarında bilhassa çok turist alan bir şehrimiz. Ticaret bakımından da çok gelişmiş sahil şehri ve İzmir'in en çok Gümüldür gibi, Çeşme gibi ilçelerine pek çok turist gelip gitmektedir. Fakat İzmir'in denizle pek alakası olmayan, denize uzak olan öyle mekanları vardır ki hakikaten görmeye değer ve ancak ehli tarafından keşfedilen güzelliklere sahip köşeleri vardır. Bunlardan bir tanesi Tire kasabasıdır sevgili dinleyiciler. Tire kasabası günümüzde İzmir'e bağlı bir kaza merkezidir. Efendim, güneye doğru, İzmir'in güneyine doğru Aydın-İzmir demiryoluna bağlanmış, Aydın Dağları'nın kuzey eteklerinde kurulmuş bir kasaba. Çok eski bir yerleşim merkezi. Öyle ki Yunan mitolojisinde bile efendim köklerini bulan bir tarihi var. Güya Küçük Menderes Ovası'na yukarıdan bakan Bozdağ var. Yunanca ismi Tmolos. Burada vaktini lir çalarak geçirirmiş Apollon. Müzik hususunda en usta kendisinin olduğunu düşünürmüş. Ve gün boyu lirinden çıkan melodiler Bozdağlar'da yankılanırmış. Ancak dağın otlaklarında flüt çalarak sürülerini otlatan çoban Marsyas varmış. Bu Marsyas da çok usta bir çalgıcı. Apollon bir gün bu dağa iki usta çalgıcı fazla diyerek çoban Marsyas'ı yarışmaya, müsabakaya davet etmiş. İki usta çalgıcı jüri önünde tüm hünerlerini göstermişler. Jüride bulunanlardan, onların arasında bulunanlardan bir tek Frigya kralı Midas çoban Marsyas'ın lehine oy kullanmış. Apollon buna çok kızmış ve iyi bir müzik kulağı olmadığını söyleyerek Midas'ın kulaklarını eşek kulağı haline çevirmiş. Ancak Apollon'un öfkesi dinmemiş, çoban Marsyas'ı da derisini yüzdürerek cezalandırmış. Böyle bir efsane var eski Yunan mitolojisinde. 2000 yıllık bir, binlerce yıllık bir efsane bu. Ancak bundan 2000 yıl önce bu efsaneyi duyan birisi çoban Marsyas'ın çektiği acıları tasvir eden bir heykel yapmış. Bu heykel bugün Tire'nin Mütevazi Müzesi'nde teşhir edilmektedir. Çok eski bir tarih bu. Ancak Tire'nin mazisi müzesi gibi mütevazi değil. Kasabanın tarihi ta Lidyalılar devrine kadar uzanıyor. O günlerdeki adı kale manasına gelen Tira. Lidya için şehrin ehemmiyeti çok büyük. Çünkü Tire mevki itibariyle Efes'le Sardes'in tam ortasında. Efes, Tire, Bozdağ, Sardes hattı ise o devrin en mühim ticaret yolu. Bundan dolayı Tire eski çağlarda çok mühim bir yerleşim merkezi. Efendim 13. asırda burada Aydınoğulları'nı görüyoruz. Aydınoğulları bir Selçuklu beyliği. Selçuklu kumandanları olarak burayı fethetmiş Yunanlardan ve burada Türk hakimiyetini başlatmışlar 13. asırda. 1426 yılında şehir Osmanlıların eline geçmiş. Türklerle beraber eski ticaret yolu yön değiştirerek Efes, Tire, İzmir, Manisa hattında uzanmaya başlamış. Günümüzde geleni gideni az olsa da tarih boyunca Şeyh Bedrettin gibi, Kanuni Sultan Süleyman gibi, Timurhan gibi çok mühim misafirleri olmuş Tire'nin. Sultan II. Mahmut devrinde Yeniçeri Ocağı kaldırılınca, Yeniçeri Ocağı'nın bağlı bulunduğu Bektaşi tekkeleri ki onlar da tefessüh etmişti, bu Bektaşiler buraya tasih-i akaid için sürülmüşler. Çünkü Tire bir ilim ve kültür merkeziydi. Aydınoğulları Beyliği zamanında Sasa Bey devrinde Efes halkının bir kısmı Tire'ye hicret ettirilmiş. Ta Büyük İskender zamanında Filistin'den buraya Yahudiler gelmiş. Mübadele yıllarında da Girit'ten gelen Türkler Tire'ye yerleşmişler. Ondan sonra buradan Rumlar gitmiş, Ermeniler gitmiş, Yahudiler kalmış, gitmiş ve geride bir tek Türkler kalmış. Bu Türkler de bir yerli Türkler, bir de mübadele ile Yunanistan'dan gelen Türkler olmak üzere iki ana sosyal grupta toplanmaktadır. Efendim, asırlar boyu süren göçler ve ticaret yolunun üzerinde olması canlı bir ticaret hayatı meydana getirmiş ve ticaret, sanat, zanaat Tire'de fazlasıyla inkişaf etmiş. Keçeciler, urgancılar, saraçlar, kalaycılar, semerciler, nalıncılar Tire'nin çarşısındaki sıra sıra dükkanlarda hala ananevi metotlarla istihsale üretime devam ediyorlar. El sanatlarının dışında Tire'nin mimarisi ve yemekleri de asırlarca süren kültürel harmanlanmanın izlerini, alametlerini taşımaktadır. Çivit mavisiyle güneş sarısı, vişne rengiyle yeşil Tire evlerinin cephelerinde uyum içinde yan yana geliyor. Bu küçücük evlerini her yıl itinayla boyuyor Tireliler. Şehrin sokaklarında gezerken mutlaka evini boyayan birilerine rastlamak mümkün. Ayrıca Rumlardan kalma taş evler de var Tire'de. Bunlar da Akdeniz mimarisinin tipik hususiyetlerini taşıyor. İki katlı, küçük, efendim saçakları fazla dışarıya doğru çıkmış değil. Pencereleri küçük, üstü kemerli, yuvarlak, efendim küçük birkaç merdivenle ortadaki cümle kapıdan içeriye giriliyor. Taş ev, kenarında küçük bezemeler, tuğla veya mermerden süslemeler var. Bazı evlerde ahşap tahtaboşlar, çıkmalar, balkonlar var. Çoğu beyaz, fakat dediğim gibi mavi, sarı olanları da var bu evler arasında. Mutlaka çoğunun pancuru var. Sıcak, güneşli bir memleket çünkü. Ve bunlar emsaline İtalya'da, Yunanistan'da ve İspanya'da rastlanabilecek Akdeniz evleri. Bunun yanında yine geleneksel Türk mimarisine uygun ahşap Bağdadi evler de var. Altı taş, üst katı ahşap verge Bağdadi üzerine yapılmış. Yani ağaçlar çatılmış, aralarına kerpiçten veya tuğladan duvar örülmüş. Küçük dikdörtgen pencereleriyle, mutlaka şahnişleri, çıkmaları, cumbalarıyla ve geniş saçaklarıyla ananevi Türk evlerini de Rum evleriyle beraber Tire'nin mimari stilini teşkil ettiğini buraya gidenler müşahede edeceklerdir. Efendim, Tire bugün ziraatle meşgul olan bir kasabadır. Buğdaydan zeytine, incirden arpaya, pamuktan tütüne kadar, üzümden, patatesten mısırına kadar pek çok mahsul burada yetiştiriliyor. Hayvancılık yapılıyor. Küçük atölyeler var. Efendim, çırçır atölyeleri, pres atölyeleri var. Un zeytinyağı fabrikaları var. Mermeri var, grafiti var. Zımpara taşı yatakları var. Bu bakımdan da zengin. Fakat esas zenginliğini Tire mimari ve tarihi hususiyetinden alıyor sevgili dinleyiciler. Tire mimarisinin en öne çıkan, en çok kendini gösteren efendim yapıları elbette ki bu şehirde yapılmış olan camileri. 15. asır ile 18. asır aralarında yapılmış tam 41 tane cami Tire'nin mücevherleri gibi. Her caminin birbirinden farklı desenlerde bezeli minareleri var ki bu da Tire'nin silüetini teşkil ediyor. Mesela Aydınoğlu Mehmet Bey'in yaptırdığı bir cami var. Mehmet Bey Camii. Bu cami minaresindeki renkli tuğla örgüleriyle kilim desenini andıran bezemeleriyle meşhur. Yine Tire'de Kazganoğlu Mehmet Bey tarafından yaptırılmış Osmanlı hakimiyetine geçtiği yıllarda bir Kazganoğlu Camii var. Bunun da minberdeki mermer işçiliği çok güzel. Bunun da uzun tuğladan bir minaresi var. Yine Osmanlılar zamanında yapılmış yeni cami, Behrampaşa tarafından yaptırılmış. Bu da dikkate değer bir eser. Cami, medresesi, dükkanları, hastanesi, şadırvanıyla büyük bir külliye olarak uzun süre kullanılmış. Medrese ve hastane 1914 yangınında yanmış. Fakat cami ve diğer müştemilatı bugüne kadar intikal etmiştir. Yine Paşa Camii Tire'de Sadrazam Lütfü Paşa, meşhur Sadrazam Lütfü Paşa tarafından yaptırılmış. Yavuz Sultan Selim'in damadı. Kare planlı bir cami bu. Ahşap minberi çok güzel, çok süslü. Yine Tire'de Ulu Cami var. Aydınoğlu Cüneyt Bey'in yaptırdığı bir cami. Çok büyük bir hususiyeti olmamakla beraber şehrin en eski camilerinden birisi olması itibariyle çok kıymetlidir. Bu Kayda değer camilerin yanında daha başka pek çok camiler vardır ki her birisi ufak tefek ayrıntılarla kendisini göstermektedir. Zevkli, güzel, şirin camilerdir. Efendim, Tire kazasında bu camilerin yanı sıra iki meşhur türbe var. Bunlardan bir tanesi Süleyman Şah Türbesi. Süleyman Şah, Aydınoğlu Beyliği'nin şahlarından. 1349 senesinde yapılmış bu türbe. İçinde Süleyman Şah'ın, hanımının, oğlunun ve Hızır Bey'in kabirleri var. Bu türbe alışılagelmiş bir türbe değil. Aydınoğulları mimarisi ve geç dönem Selçuklu mimarisinin hususiyetlerini yansıtıyor. Bir de yine Tire'de kayda değer ziyaret yeri olarak İbni Melek Hazretleri'nin, İbni Melek isminde bir büyük alemin türbesi var. İbni Melek Hanefi mezhebinden bir fıkıh alimiydi sevgili dinleyiciler. İbni Melek veya İbni Feriştah ismiyle de meşhurdur. Tire şehrinde yaşamış ve burada vefat etmiş. Efendim, İbni Melek'in çok kimse belki ismini bilmezler. Fakat zamanında bütün ilimleri öğrenmiş ve kendisine çok itibar edilmiş bir kimseydi. En zor metinleri okuyabilen ve bunları ezberleyebilen bir şahsiyetti. Aydınoğlu Mehmet Bey'in hocasıdır, ona ders okutmuştur. Aydınoğulları ilme verdikleri kıymetle tanınırlar diğer Türk beylikleri gibi. Aydınoğlu Mehmet Bey Tire'de hocası İbni Melek Hazretlerine bir medrese yaptırıyor. İbni Melek Medresesi olarak biliniyor bu medrese. İbni Melek Hazretleri asırlarca bu medresede, uzun bir zaman bu medresede tedrisatta bulunuyor ve medrese asırlar boyu devam ediyor. İbni Melek'in ismi burada yaşıyor. İbni Melek Medresesi. İbni Melek Hazretleri bir usulü fıkıh alimidir sevgili dinleyiciler. Yani hukuk metodolojisi üzerine kitap yazmıştır. Ve kitapları bugün dünyanın her tarafında rağbetle okunmaktadır. Fakat kimse nedense özellikle bizim milletimiz böyle büyük bir alim yetiştiğini bilmezler. Hele İzmir'de, İzmir'in bir küçük kasabasında İbni Melek 1399 senesinde vefat etmiş. Efendim, İbni Melek'in kurmuş olduğu medresenin bir hususiyeti de Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına kadar devam eden medreselerden biri olmasıdır. Osmanlı Devleti'nde birkaç tane ilim merkezi vardı, çok ön plana geçen. Bunlardan bir tanesi Tire'dir. Mesela Konya'nın Hadim kasabasıdır. Büyük şehirleri anladık. Fakat bu küçük kasabalar nasıl ilim merkezi oluyor? Gerçekten Başkale, mesela Van'ın Başkale kasabası da böyle. Gerçekten hayrete şayan. İşte İbni Melek'in manevi şahsiyeti Tire'ye böyle bir hususiyet kazandırmış. Ve biraz evvel de sizlere arz ettiğimiz gibi Sultan II. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı lağvettiği zaman Yeniçeri Ocağı'nın bağlı bulunduğu Bektaşi tekkeleri de Şii propagandaları neticesinde bozulmuş, tefessüh etmiş idi. Meşhur o Bektaşi fıkraları o zamandan kalmadır. Sultan II. Mahmut bu bozuk Bektaşileri Tire ve Hadim'e tashih-i akaid, yani akidelerinin düzeltilmesi için gönderilmesini, sürgüne gönderilmesini emretmişti. Ve çok sayıda Bektaşi Tire'ye ve Hadim'e gönderilmiş, sürgüne gönderilmiş. Burada kendilerine Ehl-i Sünnet akidesi telkin edilmiştir. Tire'nin Osmanlı tarihinde böyle de bir ehemmiyetli yeri var sevgili dinleyiciler. Sevgili dinleyiciler, Tire'nin mutfağı da biraz evvel söylediğimiz gibi efendim yemek kültürü de oldukça inkişaf etmiş. Tire'nin köftesi çok meşhur. Bir de mevsimine göre çeşitli otlardan yapılan zeytinyağlı yemekler Tire mutfağının öne çıkan yemekleri. Tabiatta yetişen her ottan yemek yapmalarıyla tanınır Giritliler. İşte Giritliler Tire'ye girip yerleşince Tire mutfağına bu ot yemeklerini ve zeytinyağlıları getirmişler. Isırgan otu, radika, efendim rezene gibi otlarla yapılan yemeklerin ardından efendim tuzsuz lor peynirinin üzerine karadut reçeli dökülerek yapılan bir tatlı var. Bu da Tire'ye mahsus, Tire'nin Tire'ye gidenlerin karşılaşacakları hoş bir sürpriz. Egeliler zaten zeytinyağlı ve ot yemeklerini çok severler. Bu biraz Giritlilerden kalmadır. Hatta rivayet o ki Giritliler Girit'ten gemilerle mübadelede Türkiye'ye geldikleri zaman sahile çıkıyorlar. Tabii uzun süren bir yolculukta ot yememişler. Etrafta bulunan otlara hemen saldırıp biçmeye başlıyorlar. Onları karşılamaya çıkan kaymakam da geminin kaptanını azarlıyor. Sen diyor bu insanlara yolculuk boyu yemek vermedin mi ki bunlar sahile çıkar çıkmaz otlara saldırıyorlar. Tabii Giritlilerin ota düşkün oldukları malum. Her türlü otu yemek yapıp yemekte Giritlilerin üzerine yok. İşte onlar bu mutfaklarını, bu geleneklerini Tire'ye de taşımışlar. Sevgili dinleyiciler, bir de Tire çocuklarının oynadığı ve başka yerde fazla rastlanmayan bir oyun var. Sadece tespit ettiğimize göre sadece Tire'de oynanan bir oyun bu. Karambol diyorlar adına. Bilardo'ya benziyor. Yaklaşık 13 metreye 4 metre ölçülerinde ve etrafı 20 santimetre yüksekliğinde tahtalarla çevrilmiş beton taş bir alanda tahtadan yapılmış toplara parmakla vurularak oynanıyor bu oyun. Nereden kalmış, kimlerden kalmış, menşei nedir onu bilen yok. Ama Tire'nin çocukları bu oyunu hala büyük bir heves ve şevkle oynamaktadırlar. Efendim, Tire'de salı günleri pazar kuruluyor ve neredeyse Tire'nin bütün sokaklarına yayılıyor. O kadar büyük bir pazar ki kasabalarda emsaline rastlanmayan bir pazar. Sonra şehrin mazideki ticari mevkiini, ticari emniyetini düşününce insan he diyor, bu pazar Tire'ye yakışır. Maziden gelen ticari gücünün bir göstergesi. Tabii bereketli küçük Menderes Ovası'nda yetişen meyveler, sebzeler ve ananevi ürünler bu pazarda satılıyor. Dedik ya, Tire'nin ekonomisi ziraat üzerine kurulu ve kuzeyi ovalık olan bir araziyi teşkil ediyor kazanın toprakları. Güneyinde Aydın Dağları var ama önünde büyük bir ova var. Efendim, Küçük Menderes Nehri de buradan geçiyor. Onun için bu pazar da bu ovada yetişmiş olan mahsullerin satıldığı bir pazar. Bu Tire'nin pazarında insan gezdiği zaman vaktin nasıl geçtiğini anlamıyor. Ve o kadar meşhur ki bu Tire'nin pazarı sevgili dinleyiciler. Ta İzmir'den alışveriş için buraya gelenler var. Etraftaki Selçuk, Kuşadası gibi turistik yerlerden de turist kafileleri pazar kurulduğu zaman yani salı günleri Tire'ye geliyorlar. Tire'nin arkasını verdiği dağlar da olanca boyda çam ağaçlarıyla, kızıl çam ağaçlarıyla kaplı. Onun için Tire'de nehir var, ova var ve dağ var. Her türlü mesireyi, her türlü eğlenceyi burada yaşamak mümkün. Evet sevgili dinleyiciler, İzmir'in en güzel köşelerinden birisi Tire. 30-40 bin nüfuslu bir kasaba fakat ticari bakımdan canlı, kültür, yeme içme kültürü bakımından canlı, tarihi bakımdan da emsalsiz. Hatta bir küçük kütüphanesi var, burada çok nadide yazma eserlere rastlamak mümkün. Öte taraftan Aydınoğulları'nın baş şehri olmuş bir baş şehir mazisi var. Bugün bir küçük kasaba da olsa tarihte öyle veya böyle bir devletin merkezi payitahtı olmuş. Bu bakımdan da bir ehemmiyeti var. İbni Melek gibi çok büyük bir Türk aliminin yaşadığı yer olması bakımından da Tire çok mühim. Onun için yolu İzmir'e düşenlere mutlaka İzmir'in ve diğer kazalarının yanında zamanı gelince Ödemiş ve Bilgi'den de inşallah bahsedeceğiz. Tire'ye yollarını düşürmeleri ve burayı ziyaret etmelerini ehemmiyetle tavsiye ediyoruz.
bir ateş ver, cigaramı yakayım. Sen sallan gel, ben boyuna bakayım. Sen sallan gel, ben boyuna bakayım. Uzun olur gemi. Efelerin yüreği, ah yanık olur anaların yüreği.
Haydi be!
Vur ateşi gavur sinem koyansın, arkadaşlar uykulardan uyansın, arkadaşlar uyansın. Uzun olur gemilerin direği, çatal olur efelerin yüreği. Ah yanık koldur anaların yüreği.
Efendim, bu haftada Çınaraltı programına ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda ve yepyeni konularla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Çınaraltı.